Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te. Fethi Yılmaz'la 30 dakika başlıyor.
Aman gazeteci gel bizim köye, bizim halları da yaz. Şehirde ojeli parmakları yazma, bir de bizim köyde nasırlanmış elleri de yaz. Yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Yaz yaz gazeteci yaz, yaz yaz efendi yaz. Bankada parası olan kulları yazma, onlara aldanıp yolundan azma.
Bugün 15 Şubat Perşembe saat 10.30 ve 30 dakika programı ile karşınızdayız. Biliyorsunuz hafta başından bu yana anonslarını yapıyoruz. Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde yayında. Bununla ilgili normalde açılışlarımızı hep frekans sayarak yapıyorduk. Çünkü 5 büyük şehirdeydik. Haliyle bu 24 büyük şehir ve 60 milyonun kulağında olunca tek tek saymayalım dedik ve bir bant yaptık. Frekanslarımızı dinleyelim, ondan sonra gündem akışına bakalım.
Radyo Sputnik artık Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, Bursa 101.4, İzmir 91, Kocaeli 90.2, Adana 107.4, Konya 88.6, Manisa 101, Kayseri 105.5, Samsun 99.1, Sakarya 90.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Ordu 99.6, Kahramanmaraş 92.3, Malatya 106, Sivas 104.2, Antalya 104.8, Gaziantep 104.3, Van 88, Mardin 92.2, Çanakkale 107.2. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, frekans bilgilerini de saydık. Şimdi pazartesiden bu yana ben de baktım. Bu bir dakikalık bant dışında tek nefeste kim sayabildi diye. Ceyda Karan sadece programında eksende tek nefeste o tek tek kendi sıraladı. Kendisini tebrik ediyorum. Ben denedim, olmadı. O yüzden diğer programcılarımız banttan vermeye devam ediyor diyelim. Gündem başlıklarımıza geçelim. Erzincan'daki altın madenindeki çökme ve 9 işçinin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor Erzincan İliç'te. Şimdi bu maden firması ile ilgili birçok bilgi verildi, paylaşıldı. Ben de böyle bir araştırma yaptım, şöyle bir sıraladım. Tabii kazancına dair çok fazla bir bilgi paylaşılmadı. Yani bu maden firması analog madencilik, sanayi AŞ ticaret diye gidiyor. Şöyle madde madde sıralayayım sizin için. 2010 yılında Aralık ayında altın üretimine başlıyor Erzincan İliç ilçesinde Çöpler Madeninde. Burada eski değirmen mevkisinde, yani o İliç ilçesinde tabii 9 işçiyle ilgili arama kurtarma faaliyetleriyle ilgili açıklama çok yapıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan da yapıldı. Konuyla ilgili 3. Ordu Komutanlığı da orada, askerler de bu arama faaliyetlerinin içinde. Sağlık Bakanı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Yani arama kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Hatta çevre illerden de bu anlamda destek. İşte Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat, Tunceli'deki AFAD yetkilileri, UMKE Kızılay yetkilileri, oradan bir ekip oluşturuldu. 827 kişilik bir ekip sevk edildi bölgeye ve yoğun bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor bölgedeki. 9 işçiden işte isimleri de açıklandı. Toprak altında kalan işçilerin, oradaki maden Erzincan İliç'teki işçilerin isimleri de açıklandı. Kimlerin ve nasıl kaldıklarına dair de, bir bölümü konteynerdayken kalmışlar, bir bölümü araç içinde kalmış, tespit etmişler. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Umarız yakın zamanda iyi haberler almaya başlarız bu konuyla ilgili. Şimdi gelelim bu analog madenciliğe. Analog madencilik biraz önce söyledim. 2010 yılından beri burada faaliyet yürütüyor. ABD yani firmanın ortaklıkları çok konuşuldu. Analog madenciliğin %80'i ABD'li SS Ray Mining. Bu ABD'deki Denver'da merkezli bir şirket bu. Kanada'yla da, Kanada menşeili bir şirket. Ama ABD Denver'da faaliyetleri yürütüyor. Peki, affedersiniz, şirketin raporuna göre Çöpler Madeninde, o Çöpler bölgesi diye tabir ediliyor orası, oradan ne kadar altın çıkarılıyormuş? Bunlar şirketin de paylaştığı bilgiler. 2019'da 391 bin ons, 2023'te 221 bin ons altın üretilmiş burada, o bölgede. Şimdi 2023'ün ortalama altın fiyatlarıyla bu üretim 828 milyon dolara denk geliyor. Ve şirket 2023'te, bu şirketin bakın ABD'de, Kanada'da, Arjantin'de de madenleri var ve burada da faaliyet yürütüyor bu şirket. Bir sürü alanda, işte ABD, Kanada, Arjantin, Türkiye maden aynı yöntemlerle ya da benzer yöntemlerle maden üretiminde. Sadece şirket 2023 yılında 707 bin onsluk altın üretmiş. 707 bin. Bunun %31.3'ünü Erzincan'daki Çöpler Madeninden üretmiş. Yani dünyanın her yerinde maden üreten bir şirket neredeyse üçte biri oranında şirketin, bu şirketin bahsettiğimiz Erzincan İliç'teki Anagold madencilik. Bunun tabii ortağı da var. %20'lik ortağı da var. Çalık. Söyledik, tekrar edelim. Kanada menşeili ama ABD'nin Denver işte kentinde faaliyet yürüten şirket %31.3'ü, yani şirketin altın ürettiği tamamı, bütün üretimi, dünyanın dört bir yanındaki üretiminin yaklaşık üçte biri Erzincan'daki bu Çöpler mevkiinden çıkarılan altınlar. Bununla ilgili diğer, şimdi köşe başlıklarına geçelim. Bu konuyla ilgili yazılmış yazılardan da bahsedelim diyelim. İlk köşe başlığına geçelim. Evet, Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu, siyanürlü mezara gömülen millet. Şimdi bu Erzincan İliç'teki maden faciası biraz bizi geçmişe de götürdü. Geçmişte yaşananlara da götürdü. Çünkü bu bölgeyle ilgili rüşvet alan savcı iddiaları ya da rüşvet, bunu CHP'li milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz da söyledi, anlattı. Rüşvet verildiğine dair. Ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde de sürekli bu tip belgeler açıklayan, çalışkanlığıyla bilinen aslında ender milletvekillerinden biri bu anlamda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil, sadece yani partiler içerisindeki bu açıklamalarıyla. Şöyle bir bağlantıyla başlayacağım. Şimdi Saldıray Berk, emekli general vefat etti dün. Bunu gazeteci Müyesser Yıldız duyurmuştu ilk. Şimdi bu vefat haberi İlhan Ciyener'in, CHP milletvekili ve eski Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Ciyener'in bölgedeki, Erzincan'daki bu İliç'teki maden bölgesindeki rüşvet alındığına dair yeni yaptığı açıklamalar ve bu kaza, yani üçünün birleştiği, üç ismin, üç olayın birleştiği noktalar var. Şöyle anlatayım size. Şimdi İlhan Ciyener Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı iken görevi başında makam odası basılarak gözaltına alınmıştı. Ancak İlhan Ciyener Erzincan'da Cumhuriyet Savcılığı yaptığı dönemde bu Anagold firmasının rüşvetle iş yaptığına dair iddiaları soruşturmuştu. Şimdi Ciyener'in o dönemde rüşvet soruşturmasını yürütürken aynı adliye binasında soruşturmaya takılan isimlerden biri de dönemin savcısı Bayram Bozkurt'tu. Savcı Bayram Bozkurt, bu analog firmasından rüşvet aldığı soruşturulan savcı Bayram Bozkurt. Peki kim bu Bayram Bozkurt? Nereden biz hatırlıyoruz bu Bayram Bozkurt'u? Biraz geriye dönelim. 2010-2011'li yıllara dönelim. İlhan Caner, İsmaila cemaati ile ilgili hem de FETÖ terör örgütüyle, Fethullahçılarla ilgili o dönemde bir soruşturma başlatmıştı Erzincan'da. Ve bu soruşturmadan Fethullahçıların bir süre sonra haberi oldu konuyla ilgili. Ama şöyle yansıtıyordu bu Fethullahçılar, işte o ellerindeki medyayla hala bugün o işte kapatıldı ama bir bölümü orada yazan, o medyada yazan, o medyanın sözcülüğünü yapan, o zaman böyle bu soruşturmayı eleştiren isimler bugün hala medyanın içerisinde bunun tam aksini iddia ediyorlar şimdi, ama o dönemde İlhan Caner Fethullahçıları ve İsmaila cemaatini soruşturuyordu. Aynı zamanda bu analog firmasından rüşvet alan Fethullahçı savcıyı da ismini verdim. Bayram Bozkurt. Bu ismi unutmayın, bir kenarda tutun. Çünkü anlatımlarımın sonunda bir yere bağlanacak bu da. İlhan Caner bu soruşturmayı başlattı. Fethullahçılar İlhan Caner'i hedef almaya başladılar. Nasıl hedef aldılar? Şöyle dediler ki, kendilerini hiç hesaba katmadan sanki sadece İsmail Ağa'ya bir soruşturma açılmış gibi bunu anlattılar. Ve burada 3. Ordu Komutanı, o zaman Saldıray Berk ve İlhan Caner sanki böyle bir plan yapmışlar. İşte Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı bir operasyon yapacaklarmış. Bu soruşturma İstanbul'a kadar yürüyecekmiş. İşte karşı bir tutuklama ve kapatma davasına döneceğine dair böyle bir sürü saçma sapan, hiç soruşturmanın içeriğinde olmayan bilgileri paylaştılar. Bilgileri değil de bu kurguyu paylaştılar ki kendilerine dair açılan soruşturmanın üstü kapatılsın diye. Sonra ne oldu? İsimsiz bir mektuba dayanarak, isimsiz bir mektupla Erzurum'da o dönem savcılık yapan FETÖ'cü Osman Şanal, FETÖ'cü savcı Osman Şanal işte Erzincan'a geldi. O zaman özel yetkili savcılar vardı. Bu Osman Şanal da onlardan biriydi, FETÖ'cü. Özel yetkili savcı geldi ve İlhan Caner'e makam odasında İlhan Caner'i tutukladılar. Saldıray Berk'i de gözaltına almak üzere bir gözaltı kararı çıkardılar Saldıray Berk'le ilgili. Saldıray Berk'i de ifadeye çağırdılar. Ancak çünkü ifadeye gitse Saldıray Berk kesin tutuklanacaktı, bu biliniyordu. Ama Saldıray Berk ordu komutanlığı, 3. Ordu Komutanlığı'na gelen polisleri içeri aldırmadı ve ifadeye gitmedi. Haliyle tutuklanmadı. Bu tavrıyla da çok konuşuldu o dönemde. Yani FETÖ'cü, FETÖ kumpaslarına karşı duran bir general olarak o dönemde çok konuşuldu. Dün hayatını kaybeden Saldıray Berk. Şimdi bu dönemde bu iddiaları ortaya atan isim Efe Kodatlı bir gizli tanıktı. Onun mektubu vesaire. Peki bu Efe Kodatlı gizli tanık kimdi biliyor musunuz? FETÖ'cü savcı Bayram Bozkurt. Yani bu şu an İliç'teki, Erzincan İliç'te maden faciasının olduğu maden şirketinden rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan isim. Böyle bir kumpasa da ortak olmuştu. FETÖ'cü savcı Bayram Bozkurt. Bayram Bozkurt ne yaptı? Gizli tanık oldu Efe Kodadı'yla. İşte tanık koruma programına girdi. İsmini değiştirdi Hakan Aslan olarak. Ondan sonra Adalet Bakanlığı'nda göreve başladı bu şeyden sonra. Efe Kodatlı ve gizli tanık programına girip ismini değiştirdikten sonra Adalet Bakanlığı'nda göreve başladı. Adalet Bakanlığı da onu hocasının yanında göreve gönderdi. Amerika'ya gitti bu kişi. Daha sonra tabii işte FETÖ'nün aslında Fethullahçıların ne olduğu, nasıl kumpas kurdukları vesaire ortaya çıktığında bu sefer FETÖ aleyhine tanıklık yaptı. Bu gizli tanık Efe, yani Bozkurt, savcı, FETÖ'cü savcı Bozkurt. İtirafçı oldu, tutuklanıp bırakıldı. Sonra kendisi yurt dışına kaçtı. O dönem gene 3. Ordu Komutanı olan General Saldıray Berk'in Genelkurmay Başkanı olması bekleniyordu. Emekli edildi. Yaş toplantısında emekli edildi. Erdoğan listeyle emekli oldu. İşte kumpasçı Osman Şanal ve o dönem davanın kumpas davasının tek müdahili olan Ahmet Demir FETÖ'den tutuklandı. Şimdi Erzincan'daki kumpas davası da İlhan Cener'e yönelik kumpas davası da haliyle beraatle sonuçlandı. Sonuç itibariyle bir FETÖ'cü savcı Ayhan Bozkurt Analog firmasından, bu Anagold firmasından düzeltiyorum, rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma açıldığı hakkında soruşturma açan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısıydı. Ve o Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cener gözaltına alındı, tutuklandı. Daha sonra beraat etti tabii. Bu FETÖ'cü savcı gizli kod, işte kod ismiyle falan kumpaslara ortaklık etti, Efe kod ismiyle. Tabii İlhan Cener daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ötelendi bir süre sonra. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi de bir süre sonra İlhan Cener'i kendi bünyesinin dışına çıkardı. Bazı konularda ve bazı başlıklarda itiraz ettiği için. Sonra ne oldu biliyor musunuz? O dönemde bu isimlere destek çıkan Sadullah Ergin, Adalet Bakanı'ydı. Bu kumpas dönemleri olduğunda, o dönemlerde Adalet Bakanı'ydı Sadullah Ergin. İlhan Cener Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına itildi. Sadullah Ergin Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesinden milletvekili oldu. Buraya bakmak lazım. Şundan dolayı bu çok önemli. Çünkü mecliste bir komisyon kurulması konusunda da partiler anlaştı. Erzincan İliç'teki bu facia ile ilgili bir komisyon kuruldu. Umarım bu komisyon geçmişe dönük o rüşvet alınması, FETÖ bağlantılarını vesaire de araştırır. Ben böyle bir şirketin böyle bir bağlantısı var vesaire bunları falan söylemiyorum. Ama geçmişe, yani geriye dönük bir araştırma yapılması gerektiği de çok belirgin. Çünkü 3 bakan döneminde de, yani Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı 3 bakan ismi geçiyor ve bu firma bu 3 bakanlık döneminde de orada faaliyetlerde bulunmuş. Hakkında cezalar vesaire de verilmiş ama sonuç itibariyle böyle bir facia yaşandı. Ve Kanada menşeili ABD'li bir firma. Firmanın rüşvet verdiği isimler arasında, bu soruşturma konusu olduğu için söylüyorum, FETÖ'cü eski savcılar var. Haliyle bu bağlantılar da araştırılmalı. Bu bir ne derler? Bilgilere bakarak, olgulara bakarak bir öndeğide bulunuyorum. Bu konuyla ilgili meclisteki komisyon muhakkak bu başlığı açmalı ve bunu araştırmalı diyorum. Diğer konu başlığına geçelim. Şimdi dün çok konuşuldu. İstanbul Üniversitesi de konuyla ilgili açıklama da yaptı. Ben de İstanbul Üniversitesi mezunu, bu arada Simge de, o da şu an masada, Simge Erten. O da İstanbul Üniversitesi mezunu, bana kaş göz yapıyor oradan. Şimdi şöyle, bilmeyenler için kısaca anlatayım. İstanbul Üniversitesi'nde benim okuduğum dönemde fakülteler arası geçiş yasağı diye bir uygulama vardı. Bu ne demek? Bu şu demek. Beyazıt'ta o malum kapıyı bilirsiniz. Çok eskidir ve üniversiteleri temsil eder o kapı. O kapıdan içeriye, içeride sadece İktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler ve Hukuk vardır. Aynı zamanda da rektörlük binası. Tarihi bir öneme de sahiptir. O rektörlük binası Osmanlı'nın son döneminde Harbiye Nezareti. Yani işte Savunma Bakanlığı, Savaş Bakanlığı diye geçer. Şimdi oradan başka fakülteler... Peki öğrenciler, İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri o binaya, o girişe, o kampüse alınmıyordu. Yani siz 100 metre aşağıda Edebiyat Fakültesi'nde okuyorsanız oraya giremezdiniz. Yani orada okuyan öğrenci de hukuk, siyasal, iktisat. Orada okuyan öğrenci de edebiyat fakültesine giremezdi. Fakülteler arası geçiş yasağı vardı. Ve öğrenciler, üniversite öğrencileri bu kaldırılsın diye eylem yaparlardı sürekli. Ve o eylemler genellikle böyle bir şekilde müdahaleyle falan bastırılırdı. Yani üniversite öğrencisinin tek talebi vardı benim okuduğum dönemde. Ya ben üniversitemin her kampüsüne, bu üniversitenin öğrencisiyim, rahatça girip gezebileyim. Bundan daha normal hiçbir şey yok. Çok da haklı bir talep. Ya bunun talep olması bile tuhaf bir şey. Çünkü bir üniversitenin öğrencisi bir kampüsüne girmek istiyor ve yasak koyuluyor. Ne oldu sonra? Yani iki gündür haberlerde de dolaşıyor. Dün özellikle çok gündeme geldi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü o merkez binayı, o kapıdan girişleri sivil halka açmış, herkese açmış. İsteyen istediği gibi giriyor. Şimdi yani orası gerçekten hani tamam bir tarihi bir bina, evet, ama orası öğrencilerin olduğu bir kampüs. Yani gelip neyi izleyecek oradaki sivil halk? Yani oradaki öğrencilerin hani yani derslerine kadar girdiğiyle ilgili iddiaları İstanbul Üniversitesi bir açıklama yaptı. Onun çok doğru olup olmadığıyla ilgili bir açıklama yaptı ama ya üniversite öğrencisiyim ben ve oradaki kendi kampüsümde, ki o bölge çok yani turizm bölgesi, aynı zamanda Türkiye'deki işte sığınmacıların, mültecilerin vesaire çok yoğun olduğu bir bölge orası. Haliyle hem bir güvenlik sorunu, hem de yani üniversitede okuyan öğrenciyi izleyip ne yapacak bu insan? Yani niye böyle bir karar alındı? Çok tuhaf. İlginç olanı şu, daha önce öğrenciler ya bizi bu binaya alın diye eylem yaparken, şimdi haklı olarak ya sivil insanları, şeyleri buraya almayın diye eylem yaptılar dün Beyazıt Meydanı'ndaki o malum İstanbul Üniversitesi'nin giriş kapısının önünde. Çok haklı bir talep. Öğrenciler bu konuda çok haklı, öyle diyeyim. Çünkü yani affedersiniz, hani sözüm meclisten dışarı şey değil de, yani ne izlemeye gelecek oraya o işte turist, sivil vatandaş vesaire. Yani kampüsün içinde orada öğrencinin bir sosyal alanı var orada. Bazen ders çalışıyor, bazen işte orada dinlenmeye çalışıyor vesaire vesaire. Yani girip içeriye neyi izleyecekler, ben anlamıyorum ki. Gerçekten hani çok tuhaf bir uygulama. Şimdi üniversite rektörlük bir açıklama yapmış. İşte biz bunu randevuya işte randevu usulüne çevireceğiz. Belirli saatlerde randevu alanlar girebilecek. Rektörlüğe buradan çağrı yapalım. Randevu alsınlar. Siz onları rektörlük binasının içinde kendi odanızın önünde ağırlayın o zaman. Memnun olur musunuz bu durumdan? Olmaz mısınız? Bu anlamda üniversite öğrencileri, İstanbul Üniversitesi, benim de üniversitem olan İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri talepleri çok haklı bu konuda. O yüzden bu uygulamaya bence bir an önce son verilmeli diyorum. Diğer konu başlığına geçelim. Şimdi Aydınlığın bir haberi vardı. İsmail Ağa cemaatinin içinden işte bir FETÖ'cü isim çıktı şeklinde. Yani İsmail Ağa cemaatinin liderlerinden Seyfettin İnanç'ın kardeşinin FETÖ'den arandığı ortaya çıkmış. Kim bu isim? Mehmet Bahadır İnanç. Bununla ilgili, bu Mehmet Bahadır İnanç'la ilgili 11. Suç Ceza Mahkemesi'nde arama kararının olduğu ortaya çıkıyor. Ve FETÖ'den kendisi hakkında bir arama kararı olmasına rağmen bu kişinin hala bulunamadığı söyleniyor. Bu haberi neden aldım? Şundan dolayı. Önce biraz haberin detaylarından bahsedeyim. Şimdi İsmail Ağa Vakfı var. İsmail Ağa cemaatine ait olan İsmail Ağa Vakfı var. Bunlar da resmi gazetede vakıf olarak da yayınlandı 4 Aralık 2020 tarihinde. Bahadır İnanç'ın ağabeyi Seyfettin İnanç'ın ismi FETÖ dosyasında geçiyor. Aranıyor da kendisi. Vakfın kuruluş senedinde de ismi geçiyor. Ve bu isim tüm para organizasyonunu yöneten olarak geçiyor. Şimdi bunları neden söylüyorum? Şundan dolayı, bu FETÖ davalarında çok konuşuldu, gündeme de geldi. Hatta bununla ilgili kitaplar da yazıldı. Fethullahçıların renklendirme diye bir tabiri var. Bundan kasıtları şu: kendileri açığa çıkmamak, kendilerini saklayabilmek için Türkiye'deki farklı cemaatlerin içlerine giriyorlar. O cemaatin müridiymiş gibi davranıyorlar. Aslında niyetleri ayrı. Ya olur mu öyle şey falan sakın demeyin. Yani Fethullahçılar orduya girerken de ya da Türkiye'deki başka birimlere sızarken de, girmek tabiri yanlış, sızmak, sızarken de öyle yöntemler kullandılar ki bir cemaat müridi gibi görünmek çabası aslında onlar için çok zor olmasa gerek. Bu konuda kılıktan kılığa, kişiliksizlikten kişiliksizliğe girebilirler bu Fethullahçılar. Bu anlamda önemli bir haber ve bu renklendirme ifadesini tekrar hatırlatmakta fayda var. Diyelim bu uyarıyla diğer konu başlığımıza ve köşeye geçelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12 yıl aradan sonra dün Mısır'a gitti. Sabah gazetesinden Burhanettin Duran da heyetteymiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında. Bugün Sabah gazetesindeki köşesinde de yazmış bu konuyu. Tabii dün ortak basın açıklamaları da yapıldı. Ancak şöyle, yazısında da bundan bahsediyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır ve Türkiye dışında farklı yerlerde 3 kez Sisi ile yan yana gelmişti. Aslında son 3 yıldır ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlar atılıyordu. Bu ziyaretle artık hani bir üst seviyeye taşındı. 12 yıldır yaşanan o gerginlik, 12 yıldır yaşanan o sürekli bir hücum hali diyeyim, bir şekilde sonlanmış oldu. Sonlanmış oldu, iyi de oldu. Çünkü özellikle Türkiye'nin bunu daha önceki programlarda da çok konuşmuştuk. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'le ya da denizci emekli amirallerle mavi vatan ifadesi, yani Doğu Akdeniz'deki Türkiye'nin çıkarları için Mısır kritik önemde. Neden bunu söylüyorum? Bakın 12 yıldır Mısır'la bir sorun yaşıyoruz biz. Yani 2010'lu yılların başından itibaren. Şimdi Doğu Akdeniz bölgesinde oradaki anlaşma, Yunanistan'la yapılan bölgedeki, çünkü en büyük anlaşmazlığı Yunanistan'la yaşıyor Türkiye Doğu Akdeniz'de. Oradaki o anlaşmazlık, şu an yaşanan anlaşmazlıklara baktığımızda hep bu Türkiye'nin o bölgede 10 yıldır, yani 2010'lu yılların başından itibaren bölge ülkeleriyle yaşadığı sorunlar nedeniyle, sorunlar varken Yunanistan o ülkelerle ilişki kurup karşılıklı deniz yetki alanı anlaşmaları imzalamış. Deniz yetki alanına dair orada kararlar alınmış. Öyle ki Yunanistan'la Mısır arasındaki bu işte anlaşma aslında Mısır'ın aleyhine. Türkiye ile benzer bir anlaşma, bunu Cem Gürdeniz, emekli Tümamiral Cem Gürdeniz detaylarıyla anlatmıştı. Türkiye ile böyle bir anlaşma imzalansa Yunanistan çok daha bu anlamda, deniz yetki alanı anlamında karlı çıkıyor. Doğu Akdeniz ile ilgili çok önemli bir detay bu. Keza biz Türkiye Cumhuriyeti Libya ile yapılan anlaşmada böyle bir araya böyle bir set çekti. Ancak Mısır sadece Doğu Akdeniz meselesi de değil tabii. Birincil başlık bu olacaktır, konuşulacaktır bu mesele. Doğu Akdeniz meselesi artık, ama yani hem tarihi anlamında, hem ticaret anlamında, hem de bölgenin güç dengeleri anlamında Mısır, Kuzey Afrika'da, Orta Doğu'da, işte Gazze meselesi ki dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında da önemli konu başlıklarımızdan biri, üstelik konu başlıklarımızdan biri buydu diyor. Görüşebileceğiniz devletlerden, bölgedeki güçlü devletlerden biri. Bunu hep muhalefet de, Türkiye'deki bürokrasi de bu anlamda Mısır'la bir an önce böyle bir görüşmenin yapılması gerektiğini söylüyordu. Benzer açıklamalar Suriye Devlet Başkanı Esad'la ilgili de yapılıyor. Bence onunla da olmalı. Bu anlaşmalar artık bir çözüm masasına oturulmalı. Türkiye bölgedeki ülkeleriyle ve bölgenin önemli bir gücü olarak bölge ülkeleriyle bu ilişkileri normalleştirmesi gerekiyor. Ve bunu da tarih, bunu da zaman aynı zamanda haklı çıkararak, yani süreci haklı çıkararak gösteriyor diyelim. Bugün bize ayrılan sürenin de sonuna geldi. Simge Erten saniyeleri kulağıma sayıyor tek tek. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda editörüm İrem'e de teşekkür ediyorum. masada iki kadınla çalışıyorum. Programlarımda da söylüyorum bunu her son çıkışta, kadınlarla çalışmaktan da memnunum. Daha titiz olduklarını düşünüyorum hiç olmazsa. Deyip son verelim artık. Önümüzdeki hafta görüşürüz. 30 dakikadan hoşça kalın.
Fethi Yılmaz'la 30 dakika sona erdi. Medyanın bilinmeyenleri, tartışılan fikirler, üstü örtülen gerçekler. İnceliyor ve hakikati arayan gazetecilik. Fethi Yılmaz'la 30 dakika her salı ve perşembe saat 10.30'da Radyo Sputnik'te.